Ayrım 6.
Bu ülkede Yunan'a kaçış başlığı altında ufak fırça darbeleriyle manevi portresi çizilen Salih Zeki için Cemil Meriç, bu topraklarda yaşayan son Yunanlı sayardı kendini. Oysa iliklerine kadar Türktü, gururu ile, zevkleriyle, zaaflarıyla diye yazar. Nitekim monoklüsüz edemeyen bu ihtiyar delikanlı, Fevzi Hanım'ın kurduğu sofrada lal renkli pancar turşusunun suyunu cam bardağına doldurup sonuna kadar lezzetle içecek kadar zevkleriyle doğuludur. Yine Meriçleri Refik Halit ve karısı ziyaret edecek, batmak üzere olan ömür güneşinin son pırıltıları ile bu genç yazarın evini aydınlatacak, Cemil Meriç'in çocukları kadar kedisini de sevecektir. Hasan Ali Yücel uzun, kalın ve uçları göklere yükselen kaşları ile Cemil Meriç'in sohbetine gelecek, ona bir çeviri veya bir telif eser sipariş ederek geldiği gibi ihtişamla kalkıp gidecektir. Ümit Meriç ömrünün ilk 500 lirasını bir çevirinin ücreti olarak babasına getiren Hasan Ali Yücel'in elinde görecektir. Elazığ'dan dostları olan dişçi Ekrem Uzel, Meriçlerin o son yıllarını şöyle anlatıyor. Üsküdar'ın korulukları içinde ahşap bir konakla mütevazi yaşamların içinde ışıklar saçan bu çiftin etrafında uçuşan kelebekler gibi misafirler gece gündüz eksik olmazdı. Şahsında Cemil Meriç yalnız değil, eşiyle birlikte izler bırakan bir insandır. O Fevziye Hanım ki kocasına inanarak, severek bağlanan ve daima destek olan münevver bir eştir. Özlemle ellerine koşar ve her defasında gönlümüzden midemize kadar doyarak ayrılırdık oradan. Yalnız biz mi? Her gidişte yeni simalarla tanışmak kaydıyla. Musiki'den ilmi ziyafetlere kadar. Nasıl başa çıkarlardı, nasıl yetişirlerdi? Tatlı dil, güler yüz, dervişane kanaat, bol bol gönül zenginliği. Feleğin her türlü cefasına da öyle birlikte tahammül. Şimdi gözümün önünde film gibi seyretmekte o alemler. Her hali ve halleri orijinal. Gülüşü, nüktesi, coşuşu. İsmini Meriç'ten alması tesadüf değil, benzeri. Şiir okuduğu zaman şelale olur, fikir saçtığı zaman kasırga. Başı şahika gibi dikilir, gözleri büyür, heyecan kaynağı farlar haline gelir. Hali işbağa gelmiş o tabi tavırlarını tasvir, taklit etmek mümkün değil. Onu dinlemek artık bir zevk. Zaten eserlerinde de seci ve kafiyeli, heyecan, kudret dolu ifadeler görülmektedir. 1950'lerde ben Beyazıt'ın Mercan semtinde oturduğum zaman kendisini bir doçent dostla Hayri Sözen ile tanıştırdım. Cemil Meriç'ten pek hoşlanan dostum ona yakınlık duygusunu gösterince verdiği cevap şu oldu. Biz ki başları aynı kitaplara eğilen kimseleriz, bizden yakın akraba olur mu? Hayatın soğuğunu, sıcağını yaşamış, her cilvesini görmüştü. Özenildi, taşlandı fakat Himalaya doludan ne kadar zarar görür ki? Çok eskiden bir gece bizde kalmışlardı. Sohbet sırasında sormuştum. Sana şöyle diyorlar diye. Efendim dedi, ben okuyan bir insanım. Evime derse gelenler, aşımdan beraber yiyenler, masamda çeşitli kitapları görünce kendilerine göre hükümler veriyorlar. Hatta bunlardan bazı çocukların giysilerinde bir sökük görürsem belli etmeden hacı derim. Benim şu eskileri giy de bahçede oturup çalışalım. Ve evden çıkarken de gizlice Fevzi'ye biz gelinceye kadar şu delikanlının söküklerini dikiver. İşte o gibi sözler de bu insanlardan çıkıyor. O bildiği yolda yürümüş, daima kendinden vermiş, bir alime yaraşır şekilde yaşamıştır. Yıllar ilerlemektedir. 1953'te Cemil Meriç'in görme gücünde hissedilir bir gerileme olmuştur. 12,5 miyopisi ve kuvvetli hipermetropisi vardı. Artık eliyle sık sık kaldırıp burnunun tam dibine yerleştirdiği kalın camlı gözlükleriyle görüş gücünü kuvvetlendiremez haline gelmiştir. Salah Birsel'in sözünü ettiği olay, yani Cemil Meriç'in masanın üstüne iskemle koyup çıplak ampule yaklaşarak kitap okuma olayı, bu ikinci meşrutiyetin yüksek tavanlı evi içinde doğrudur belki. Ama harfler, hele de büyük ligatın o büyüteç dokunacak harfleri Cemil Meriç'in gözlerini yemiş bitirmiştir. Cemil Meriç, Cumhuriyet Gazetesi'nin kırmızı harfli koca başlığını bile zorla sökebilmektedir. Bir gün ailece Çatalca'daki uzak kısımlarından birinin, Ahmet Çipin'in evine giderler. Yemek yenir, sohbet edilir, ev sahiplerinden izin istenip kalkılır. Bir kat merdiven inilecektir fakat merdiven boşluğunun vambası bozuktur. Cemil Meriç, Fevziye Hanım'ın kolundadır ama son basamak diğerlerinden çok daha yüksektir. Basamakların yeknaksaklığına alışan ayaklar, bu büyük mesafeyi kestiremezler ve Cemil Meriç'in bir anda dizleri kesilir, Cemil Meriç yere yıkılır. Dışarı çıktıklarında Fevziye Hanım'ın dünyasını karartan şu cümle eşine dudaklarından dökülür. Fevziye, hiçbir şey görmüyorum. Elektrikler mi kesik? Ne yazık ki kesik olan artık kesilmiş olan Cemil Meriç'in göz sinirleriyle beyin hücreleri arasındaki bağlantıdır. Cemil Meriç artık kördür. Dudaklarını yakan, yanında söylendiği zaman onu öfke girdaplarını çekip götüren kelime. Kör. Evet, kör. Dante cehennemi anlayamamış dostum. Cehennem hatıraların küllenmesi, ümitlerin susması. Cehennem haykıramamak, ağlayamamak. Cehennem çöl değil, kuyu. Sularında yıldızlar parıldamayan kör bir kuyu cehennem. Çölde yıldızlar konuşur, rüzgar konuşur. Görmek yaşamaktır. Vuslattır görmek. Her bakış dış dünyaya atılan bir kementtir, bir kucaklayıştır, bir busedir her bakış. Gözlerimizden fışkıran seyyale, mekan canavarlarını bir anda ehlileştirir. Görmek sahip olmaktır. Gören hangi hakla yalnızlıktan şikayet edebilir? Mevsimler bütün işlevleriyle emrindedir. Renkler bütün cilveleriyle hizmetindedir. Çiçekler onun için açılır, şafak onun için pırıldar. Gutenberg matbaayı onun için icat etmiştir. Hugo o okusun diye yazmıştır şiirlerini. Şehrin bütün kadınları onun için giyinip süslenir. Çocukların tebessümü onun içindir. Gerçekten de uçuş böceklerinden gergedanlara kadar her mahluka gözü nuru bahşeden o ilahi güç onun gözlerini neden almıştır acaba? Necip Fazıl'ın dediği gibi gözleri iç dünyayı daha iyi görsün diye mi kapanmıştır dış dünyaya? Bu büyük sorunun cevabını bilmiyoruz. Bildiğimiz şu ki Cemil Meriç 1954 yılının ilkbahar aylarında yani 38 yaşındayken gözlerini ebediyen kaybetmiştir. Ömrünün bundan sonraki bazı günlerinde gözünün açılacağı ümidi içini yakmış ama her seferinde tıbbın soğuk sesi onu dondurmuştur. Tıbbın bugünkü imkanlarıyla gözlerinizin görmesi mümkün değil. Cemil Meriç her seferinde biraz daha yükseklerden uçurumların dibine düşen bir insan gibi tepeden tırnağa sarsılmış ve gün geçtikçe sönen ümitleri onu karamsar ve bedbaht etmiştir. Cemil Meriç acı hakikati zor kabul eder. Gözünü kaybettiği ilk günlerden biridir. Ailece Üsküdar'a gitmişlerdir. Cemil Meriç yeni valide cami bahçesine girmelerini ister. Fevziye Hanım çocuklara siz oynayın biraz der. Çocuklar avluda oyuna dalmışken Cemil Meriç, yıllar sonra muhteşem bir kalabalık tarafından cenaze namazının kılındığı o gölgeli mekanda karısının kolunda 3 aşağı 5 yukarı yürür ve tutmaya çalıştığı hıçkırıklarla omuzları sarsıla sarsıla ağlar. O günleri yine eski dost Ekrem Uzel'in kaleminden okuyalım. Evet, kitap, kitap, kitap. Onun çuvala kitap taşıdığını bilirim. Her şeyini kitaba veren bu insan nihayet gözlerini de kitap uğrunda eritti. En acı devri başlıyor. Bir güneş nurunu daha kaybetmiştir. Kara bulutlar bir daha dağılmamak şartıyla. Bir insan ne kadar güçlü olursa olsun, gıdası okumak olan bir aydının dünyası kararmıştır. Dermanı olmayan bu ızdırap nasıl dindirilir? İntihar etmek fikrine kapılmıştır. Yine o nadir kudret, münevver eş konuşuyor. Cemil, niye bu kadar egoist oluyorsun? Haydi sen öldün kurtuldun, ya bizler ne olacağız? Ben senin elin kalemin olurum. Okurum çevirirsin, söylersin yazarım. Çevren talebelerinle, dostlarınla dolu. Sohbetlerinle yaşarsın. Yeni bir dünyan olacaktır. Doktorun devamlı aşısı tesirini göstermiş, hastayı yeniden hayata döndürmüştür. Birçok tercüme ve telif eserler ortada. İşte örnek insan, fedakar eş, abide kadın Fevziye Hanım'ı o zaman idrak etmiş olacağım. Hayatımda her zaman hürmet ve hayranlıkla andığım büyük nadir kadınlardan biridir. Cemil Meriç'in bundan sonraki günleri doktor muayenelerinde, hastane sıralarında beklemekle geçmiştir. Nihayet 1954 yılının yazında İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde yatar. Doktoru kamil bir insan, nazik bir hekim olan Profesör Necdet Sezer'dir. Göz kliniği olan binanın üst katında sola dönünce karşınıza gelen kapının ardında dikdörtgen bir odanın dibindeki yatakta Cemil Meriç'i bulursunuz. Eskisinden çok farklı, neşesiz, asabi, bambaşka bir insan. Sırt üstü 3 ay yatacak, başını ve gövdesini hiç kımıldatmayacaktır. Gülüver cücelere değil, körlere mağlup olmuştur. Cehennemi geçen o sıcak aylarında, ameliyat sonlarında, göz akına batırılan iğnelerin ucundan beynine saplanan tuzlu su, ona fevkalade ızdırap vermektedir. Koruyucu meleği Fevziye Hanım hep başucundadır. Ona ya Fransızca bir kitap okur, ya yattığı yerde özenle yemeğini yedirir. Ama ne kadar dikkat edilirse edilsin, minicik bir ekmek kırıntısı Cemil Meriç'in omuzundan sırtına kayacak ve hiç kımıldamaması gereken bu gövdeye batmaya başlayacaktır. Küçük Ümit de dayısının Caddebostan'daki plajında kalmak istememiş, doktorlar gelirken telaşla ya tuvalete ya balkona saklanmış ve her defasında da hastaneden uzaklaştırma tehlikesini atlatmıştır. O da artık ömrü boyunca sürecek olan yeni bir görevi küçük omuzlarına almış, babasının nuru aynı olmuştur. Hastane ziyaretçilerle dolar taşar. Ahmet Akat, Berke Vardar, diğer dostlar ziyaret günlerinde mutlaka gelirler. Onlar Cemil Meriç'in yanında otururken Fevziye Hanım küçük Ümit'i elinden tutar, horoz ibikleriyle kıpkırmızı kesilen hastane bahçesinden bir telaş çıkar, ya Eminönü'ne kara kulak suyu almaya ya da yolculuğu biraz uzatarak Caddebostan'daki ağabeysini ve oğlunu görmeye gider. O yaz Cemil Meriç'in annesi Zeynep Hanım ve ablası Zehra Hanım da Hatay'dan gelmişler. Hasta ve bedbaht Cemil Meriç'i bir nebze olsun teselli için ellerinden geleni yapmışlardır. Zeynep Hanım belki biraz da bu acının etkisiyle o yıl sona ermeden Hatay'da sessiz sedasız göçüp gidecek, 1942'den beri kendisini beklemekte olan eşi Mahmut Niyazi Bey'e kavuşacaktır. Cemil Meriç gözlerinden arka arkaya birkaç ameliyat geçirir fakat hepsi başarısızdır. Doktor Necdet Sezer gözü açmış, kanama görüp ameliyatı ilerletmekten tekrar kapamıştır. Gözlerde birinde katarak sonucu perde inmiştir, diğerinde ise retina tabakası çatlamıştır. Necdet Sezer Bey Cemil Meriç'e yurt dışına gitmesini tavsiye eder ama neyle? Üniversitedeki dostlar imdada yetişirler. Cemil Meriç fakülte tarafından tetkikatta bulunmak üzere Paris'e yollanmış ve oradayken gözlerini kaybetmiş kabul edilecektir. Resmi evrak tamamlanır, Cemil Meriç polisten izin alabileceğini ummamaktadır. Fakat beklenen izin çıkar ve Meriç 21 Ocak 1955'te Tophane Limanı'na yanaşmış olan Tarsus vapuruna tek başına bindirilir. Çok istediği halde beyaz bir ipek kaşkol alamadan bir elinde baston, öbüründe bavulu, meçhule giden bir gemidedir artık. Ümit Meriç babasını vapura giderken el sallayamaz çünkü dayısı ağlayacağını bildiğinden onu şoförle beraber rıhtımın arka kısmında bekleyen arabada bırakmıştır. Yolculuk sanıldığından daha iyi geçer. Paris'e staja gönderilen iki siyasi polisle kaderin garip cilvesi Cemil Meriç ahbap olur. Polisler onu Nezihe Meriç'in kocası zannetmekte ve Nezihe Hanım'ın hikayelerini aslında Cemil Meriç'in yazdığına inanmaktadırlar. Cemil Meriç derdini bir türlü anlatamaz. Geminin kaptanı Çengelköy'den dostu olan Sakallı Avni'nin bir yakınıdır. Daha gemi hareket eder etmez bir garson Cemil Meriç'in yanına gelir, emirlerini sorar ve bu ilgi bütün yolculuk boyunca devam eder. Nihayet gemi Marsilya'ya demir atar. Cemil Meriç yine vapurda tanıdığı birkaç iyi insanın yardımıyla Marsilya'dan trene bindirilir ve Paris'e gelir. Paris'te göz hastalıkları hastanesi ile ünlü Kezven Hastanesi'nde yatar. Hastanenin başhekimi Madame Schiff tarafından muayene edilmesi için günlerce beklemesi gerekmektedir. Ancak bir gün doktor hanım Cemil Meriç'in oda kapısının önünden geçerken Fransızcayı mükemmel bir üslupla konuşan bir erkek sesi kulağına takılır. Bu hastanın kim olduğunu sorar ve benim dilimi bu kadar güzel konuşan bir yabancı hastaya günlerce sonrası için randevu veremem diyerek onu hemen o gün muayeneye alır. Rahatsızlık ciddidir, acele ameliyat şarttır. Ameliyat sonrasındaki günlerden birinde yani nekahat dönemindeyken Cemil Meriç oda kapısına doğru yürür. Fakat başını iki açık kolunun arasında kalan kapıya çarpar. Ameliyatta gözü yeniden kanamaya başlar. Durum daha da ciddileşmektedir. Yeni bir ameliyat için aradan bir müddet vakit geçmesi gerekmektedir. Cemil Meriç oda arkadaşı olan yaşlı bir Fransız mühendisinin Monsieur Fouché'nin davetine icabet etmek zorunda kalır. Bu Halim Selim zengin zat ve kibar eşi Cemil Meriç'i birkaç ay evlerinde ağırlarlar. Madame Fouché Cemil Meriç'te her türlü hizmeti canla başla yapar. Eve gelen Türk dostlara bu arada Türkçe mektuplarını yazan Sabahat Yavuzer Hanım'a fevkalade yakınlık gösterir. Kabusa benzeyen Paris günleri bu dost insanlar sayesinde bir rüyaya dönüşür. Ne var ki gözlerdeki yüksek tansiyon ve kanama devam etmektedir. Madame Schiff son ameliyatları yapmaya cesaret edemez. Cemil Meriç tekrar dönmek üzere Paris'ten ayrılır, hatta bir miktar parasını da bankaya yatırır. 20 Ocak 1955. Bir elinde bavul, ötekinde baston. Bavulunda acıları, korkuları, ümitsizlikleri, bavulunda mazisi. Ve tek desteği Mahmut Paşa'dan 2,5 lira mukabilinde alınan baston. Bir adam bir vapurun ambar merdivenlerinden inmektedir. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Gemi meçhule değil, beldeyi nura gidiyor. Sonra rüyaya benzeyen günler. Manasız ve manalı, çirkin ve korkunç. Sonra bilmem kaç ay Paris. Kezven geceleri. Kezven'den her gün gecedir. Istırabı nükte ile yenmeye çalışan bir aciz. Paris, okuduğum romanların en tatsızı, en namussuzu, en kahpesi. Jurnal 2-1-1970. Ben görmedim Paris'i. Paris evde yoktu. Ben rüyaya gördüm Paris'i. Gülümsedi ve kayboldu. Neden beni aramak için buralara kadar geldin diye sitem etti bakışları. Promete Kaf Dağı'na zincirlenmiş, ben hastaneye zincirliydim. Paris'te hastaneye zincirli olmak. hastaneye ve karanlığa. Reyhaniye'nin çamurlu sokaklarını, kerpiç kulübelerini ve maymun azmanı insanlarını, kötü yazılmış naturalist bir romanın esneten teferruatını okur gibi yıllar yarı seyreden gözlerim Paris'te kapalıydılar. Jurnal 8-10-1963. 7 Temmuz 1955 günü Yeşilköy Havaalanı'na inen uçağın açılan kapısının ardında en önde tek başına Cemil Meriç durmaktadır. Gözlerinde kara mika, ortası küçücük delikli, telden kolları olan gözlükler, dudaklarında taşlaşmış bir tebessüm, yeni ve bambaşka bir Cemil Meriç. Artık adımları bir körün sarsak yürüyüşünü benimsemiştir. Birbirine kavuşma sevinci içindeki aile bu buruk akıbeti çarçanar kabullenecek, Mahmut Ali Mızıkası'nı, Ümit Bella adlı saçlı bebeğini hem sevinç hem üzüntüyle yeniden evlerine dönen babalarının ellerinden alacaklardır. Bundan sonraki günlerde Cemil Meriç minderleri yüklenecek, eşinin kolunda Fethi Paşa korusunun serin ve tenha bir köşesini seçip oturacak ve Fevziye Hanım'ın kendisine okuduğu Victor Hugo'nun Hernani'sini Fransızca mısralarının ezberini alarak kımıl kımıl dudaklarını oynatacak, parmaklarıyla heceleri sayacak ve yaz Fevziye diyerek birkaç mısrayı manzum bir Türkçe'ye aktaracaktır. Fevziye Hanım Cemil Bey manzum bir şaheserden bir başka manzum şaheser yaratırken kendisine mavi beyaz çizgiyle bir de güzel elbise dikecektir. Bu arada vefalı talebeleri de sık sık gelmekte, Cemil Meriç de Paris'teyken abone olduğu günlük Le Monde gazetesinin ve aylık Le Monde diplomatiki okumaktadırlar. Ayrıca Hachette'den Novel Litteris ile Tribune de Nations'a da abone olmuştur. Gazete ve dergiler yalnız okunmakla kalmamaktadır. Cemil Meriç önceleri bir gazete, sonraları ise bir dergi çıkarmak hülyasındadır. Bu konuda kendisine en büyük yardımı Berke Vardar yapacaktır. Küçük dosyalar tertip etmiştir. Tarih, edebiyat vesaire her şey sistemli bir şekilde alfabetik bir sıraya konur. Hangi derginin hangi nüshasında hangi yazı vardır? Cemil Meriç bunu ezberebilir. Ebediyen yaşayacak ve gözleri açılacak gibi çalışmıştır. Ölçüyü sonsuz olarak almış, bir sürü eski ve yeni dergi taramış, küçük kağıt fişlerde aklınıza gelebilecek her konuda neyi nerede bulacağını belirtmiştir. Art, Mercure de France, Tribune de Nations vesaire hallaç pamuğu gibi atılır. O dosyalardan rastgele bir iki örnek. Kore hakkında 5-6 makale, 1878 yılının Revue de Monde'sunun 5. sayısından bir yazı. Ferdinand Lassel'in Aşkları veya La Revue Britannique'nin 6. sayısında çıkmış bir makale. Rus hapishaneleri. Ancak yine de belli konulara çakılıdır Cemil Meriç'in dikkati. Bu ilginin odak noktaları bazı dosyalar üzerinde büyük başlıklardan bellidir. Alman sosyalizmi, Fransız devrimi tarihi, Alman felsefesi, anarşizm vesaire. Hepsi kesilen ve fişlenen bu makalelerin bazı arka sayfalarından da Cemil Meriç'in ilgisinin nerede kopuverdiği açıkça anlaşılır. Mesela San Francisco de Asya veya Japon sanatı ile ilgili bir yazı üzerine kurşun kalemle çarpı işareti konularak iptal edilmiş, dosyalara konmak şerefinden mahrum bırakılmıştır. Mistisizm hemen her zaman görsel sanatlar ise kamilen dünyasının dışında kalmıştır Cemil Meriç'in. Dosyaların biraz daha derinine inersek %95'i Fransızca dergilerden kesilmiş makalelerin bazen tamamının bazen özetlerinin kitap ön sözlerinin Türkçe'ye çevrilip taksitle alınan daktiloda temize çekildiğini, daha içeride gözlerinin gördüğü devirde Cemil Meriç'in inci gibi el yazısıyla dikkatini çeken ansiklopedilerden veya kitaplardan yaptığı tercüme metinlerinin yer aldığı görülür. Ahmet Akat, Fuat Andıç, Ali Özgüven, Berke Vardar, İzzet Tanju, o dönemden itibaren bu yılmak bilmeyen fikir devinin kitapları yutan beyin fırınına küre küre bilgi atarlar. Kütüphanede veya terasta veya bahçede veya kuruda Cemil Meriç'in birkaç hızlı tesbih darbesinden ve bir daha oku evladım ihtarından sonra cümleler zengin bir Türkçe'ye çevrilir ve daktiloya çekilir. Bu hummalı çalışma Cemil Meriç'i bir gazete çıkarma fikrinden vazgeçirip bir dergi çıkarma idealine yöneltir. O yıllarda Cemil Meriç de Doğu ile Batı'yı insan beyninin bu iki yarım küresini birleştirmek, Şinasi'nin deyimiyle Avrupa'nın Bikri Fikri ile Asya'nın aklı piranesini evlendirmek hülyası vardır. Bu hülya ismi de iki kıtayı kucaklayan bir dergide gerçekleşecektir. Avrasya. Ancak Berke Vardar derslerinin yoğunluğunu öne sürüp derginin sekreteryasından vazgeçince Cemil Meriç'in kolu kanadı kırılır ve Avrasya hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir beldeyi hayal olarak Cemil Meriç'in gönlünde kalır. Gündüzleri eşin dostun sıcak sesiyle, yakın alakası ile körlüğünü unutan, kendini avutan Cemil Meriç için gece ile beraber kesif bir karanlık başlar. Herkes uyumakta, o ise bazen bir iskemleye, bazen bir büfeye çarparak kütüphanesinin kapısını bulmaktadır. Kapıyı açar, sessizce içeri girip kapar ve bir kitaplığa yönelerek rafları bulur, kitapları parmaklarıyla okşar, rastgele birini seçerek içini açar ve başını sayfalara gömerek hüngür hüngür ağlar. Kader onu mağlup etmiştir. Acaba bu ülkenin 5. baskısının 179. sayfasında yer alan Kelime yazısındaki isyan o ümitsiz gecelerde birbirinin üstüne binen satırlarda Cemil Meriç'in kaleminden şöyle dile getirilir. Nemezis, Nemezis, alnı bir mezar taşı kadar soğuk, bakışı bir cellat satırından daha korkunç ilahi. Neyimi kıskandın benim? Elbette ki Promet seni çılgına döndürecekti. Dara'nın azametine, Karun'un debdebesine, İskender'in yiğitliğine kızmakta haklıydın. Homeros, Milton, Beethoven hışmına uğramakta layıktılar. Ey yıldırımlar gibi ulu çınarlar, çınarlara musallat tanrıça. Ben ne erguvanlar içinde doğan bir Bizans prensiydim, ne gururuyla tanrıları kışkırtan bir titan. Ama madem ki yalnız uluları, yalnız mutluları damgalayan parmaklarım bana kadar uzandı, madem ki beni de hışmına layık gördün, seni utandırmayacağım. Ya ölüm şarkılarımı boğacak, yahut elimden aldığın dünyadan çok daha muhteşem bir kainat yaratacağım. Sana meydan okuyorum Nemesis. Senden korkmuyorum ey çılgın bakire. Cemil Meriç için yeni bir dönem başlamaktadır. Öfkeli, gururu kırık, ürkek, trajik bir devir. Gözleri o geniş, mağrur alnının ortasından parmaklarının ucuna inmiştir. Hafızasında dizlerinin yahut şakağının acısı, Hugo'nun dizeleriyle yan yanadır. Mutfağın duvarına 4 ayrı renkte büyük el işi kağıtları yapıştırılır. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Cemil Meriç'e görmediği bu renklere bakarak her sabah göz jimnastiği yapması gerektiği söylenmiştir. Akşam olunca ruhundaki karartıyı renklendirmek için Türkiye'de sadece 3 adet bulunan koca radyonun başında bütün istasyonları her seferinde sönen ve anında tazelenen bir inatla saatlerce arar. En çok zevki de Paris'ten getirdiği İsveç rapsodisi ve Roman müziğinin plaklarını radyonun üstündeki pikaptan dinlerken alır. Elleri ileride, zarif parmakları açık, başı karşısında her an onu delmeye hazır bir mızrak varmışçasına kasıntılı, çarptığı her eşyaya ateş püskürerek günler, haftalar, aylar geçer. Körlüğünü hazmedememiştir Cemil Meriç. Bazen de yalvarır Allah'a. Gözlerime yeniden sahip olayım, günde 7 zeytin tanesiyle ömrümün sonuna kadar kütüphanemde okuyayım. O günlerin ızdırabını ve muhasebesini yıllar sonra şu şekilde yapar Cemil Meriç.